Ayrım 38, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 460, 119. kısım. Alışveriş merkezine girdim ve her şeyi göze alarak arkaya baktım. Katili yaklaşık 100 metre gerimde gördüm, bana doğru hızla koşuyordu. Kalbim duracak gibiydi, etrafa bakındım ama güvenlik elemanı göremedim. Alışveriş merkezi bomboş sayılabilirdi. Ama işte tam o sırada özel güvenliği alarma geçirmenin hiçbir anlamı olmadığını, kendimi ele vermekten başka bir işe yaramayacağını düşünüp koşmaya devam ettim. Buradan hızla uzaklaşmaktan başka bir şey yoktu aklımda. Bir şekilde Frank'i aramam gerekiyordu. Cep telefonumu denedim ama telefon çekmiyordu. Toys R Us mağazasını geçtikten 10 metre sonra bir tabelanın sağ tarafta tuvaletler ve ankesörlü telefonları işaret ettiğini gördüm. Tabelayı takip ettim ve koridorun tam orta kısmında yürüyen merdivenlerin altındaki telefonları buldum. Bozuk para çıkarmak için el yordamıyla cüzdanımı aradım. Sonra omzumun üzerinden arkama baktım ama peşimden gelen kimseyi göremedim. Cep telefonumun rehberinde numarasına baktıktan sonra Frank'i cebinden aradım. Telefon çaldı ama cevap vermedi. Frank FBI'den ayrıldıktan sonra cep telefonunu yanında taşıma adetini bırakmıştı. Ev telefonunu aradım, o da cevap vermedi. Kahretsin, ne cehennemde bu. Umarım kafayı çekmeye falan gitmemiştir. Bu sefer ona bir mesaj bırakarak indiğimi, onunla acilen görüşmem gerektiğini, onu cep telefonundan arayacağımı söyledim. Ardından bana yardım edebileceğini düşündüm. Tek insan olan Josh'u aramak geldi aklıma. Josh, onun telefonunu da cep telefonumun rehberinde buldum. Bana nasıl davranacak? Bana kızıp telefonu suratıma mı kapatacak? Yoksa söylediklerime inanacak mı? Bunu anlamanın tek bir yolu vardı. Tereddüt ettim. Onunla telefonda konuşmaktan adeta korkuyordum. Ama sonra kalkıp onun numarasını tuşladım. İkinci zilde Josh'un sesini duydum. Cooper. Josh. Ben Kate. Uzunca bir sessizlik oldu. Demek sonunda aramaya karar verdin. Neredesin? Josh'un sesinden artık onun gözünden düşmüş olduğumu hemen anladım. Reince ile Stone acaba ona katil olduğundan şüphelendiklerini söylemişler miydi? Claremont Mail Alışveriş Merkezi diye bir yer, 95'in çıkışında, hiç duydun mu? Tabii, Neil'in alışverişini genelde oradan yaparım. Sen orada ne yapıyorsun? Josh, bir şey demeden önce şimdi sana söyleyeceklerimi dikkatlice dinlemeni istiyorum çünkü çok önemli. Baltimore Havaalanı'na yaklaşık bir saat önce indim. Olan biten her şeyi ona anlatmak için deli oluyordum. Özellikle de Reince'in öldürülüşünü anlatmak istiyordum. Ama suçluluk duyuyordum. Ve bir şekilde kelimeler bir türlü ağzımdan çıkmıyordu. Bu suçluluk duygusunu aşmam gerektiğini de biliyordum. Josh'un tepkisini bekledim ama hatta hiçbir ses duyulmuyordu. Herhalde tutuklanmamın istendiğini biliyor diye geçirdim içimden. Seninle konuşmam gerekiyor Josh. Neler olup bittiğini sana anlatmam gerekiyor. Hala orada mısın? ''Evet, buradayım.'' yanıtını verdi Josh. Sesi duygudan yoksundu. Sesinden bana karşı mesafeli olduğu anlaşılıyordu. Aslında soğuk davrandığını bile söyleyebilirdim. Ya da belki merkezdeydi ve o yüzden de benimle rahat konuşamıyordu. ''Sen ofiste misin?'' ''Hayır, evdeyim. Ama bir şey anlayabilmiş değilim. Lou mu sana beni aramanı söyledi? Çünkü eğer Paris'te bıraktığım bavulunu arıyorsan onu yanımda getirdim ve ofiste bıraktım. Tabii Lou'nun talimatı üzerine.'' Evde demek. Evi Gretchen Woods'laydı, yani buradan 5 kilometre ötedeydi. Gerçeği ağzımdan kaçırdım. O yüzden aramadım. Ben havaalanında Lou ve Stone tarafından tutuklandım ama kaçtım. Kaçtın mı? Şaka yapıyorsun galiba. Sen deli misin? Senin derdin ne? Seni gördüğümde her şeyi anlatacağım. Senin yardımına ihtiyacım var Josh. Beni bu büyük beladan ancak sen kurtarabilirsin. Son zamanlarda benimle ilgili duyduklarının hiçbiri doğru değil. Biri bana komplo kuruyor ama neden kurduğunu da bilmiyorum. Ama lütfen inan, ben masumum. Yine kısa bir sessizlik oldu. Ardından Josh sakin bir sesle, senin neden bahsettiğini bilmiyorum Kate. Dinle, seni suçlamak gibi bir niyetim yok. Ama Paris'ten kaçtığında beni bombok bir durumda bıraktın. Lou beni geçici olarak görevden aldı. Soruşturma yapılmasını istiyor. Çok özür dilerim Josh. Senin başını derde sokmayı aklımın ucundan bile geçirmedim. Eğer Josh kızağa çekildiyse o zaman olan biten hiçbir şeyin de farkında değildi. En azından bana adımla hitap ediyor. Bu da benim için bir şey diye geçirdim içimden. Ama Lou'nun adını telaffuz ettiğinde içimde bir şeylerin koptuğunu hissettim. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım ona Lou'nun öldürüldüğünü söyleyemedim. Özür dilemek için çok geç olduğunu biliyorum ama cinayet mahallini görmek için benim şahsen kalkıp İstanbul'a gitmem gerekiyordu. Cinayetleri aydınlatabilecek bir ipucuna ulaşabilmeyi umut etmiştim. Ama cinayetler çözüleceği yerde her şey rayından çıktı. Senden şimdi tek isteğim bana yardım etmen Josh. Gerçekten de yardımına ihtiyacım var. Alışveriş merkezine gelip beni buradan alman gerek. Bunu benim için yapar mısın? Sana olanları anlatmak istiyorum. Belki seninle ortak bir noktada buluşuruz. Hattın diğer ucunda sessizlik çöktü. Ardından bir iç çekiş duyuldu. Evde olmamın bir başka nedeni var Kate. Neil hasta sürekli olarak mide krampları geçirip terliyor. Lupus hastalığında çok görülen bir şey bu. Şu anda da doktor yanında iğne yapıyor. Gelip seni alamam. Neil'a çok üzüldüm. O anda Josh'un beni kurtarmak için yapabileceği hiçbir şey olmadığını anladım. Yani artık tamamen yapayalnızdım. Haklısın. Orada oğlunla kalman çok daha önemli. Zaten kalman da gerekir. Kate, kendini düşün. Aslında ben de dahil herkesi düşün ve teslim ol. Benim için böyle bir şey yapar mısın? Sesi endişe doluydu ve onun beni düşündüğünü çok iyi biliyordum. Tabii bu arada çok güzel bir ilişkinin içine ta en başından ettiğimin de farkındaydım. İşte o anda her şeyi ama her şeyi, Lou'nun öldürülmesi de dahil her şeyi ona anlatmak istedim. Onun her şeyi bilmesini istedim. Lou'nun silahla öldürüldüğünü gördüm. Biri Lou'nun kafasına ateş etti. Bence ateş eden gam aldı. İyi ama böyle bir şeyi şimdi ona anlatmak neye yarayacaktı ki? Josh sonuçta yardım edemeyecekti. Hatta bana inanmakta güçlük bile çekebilirdi. Bunu düşüneceğim diyerek yalan söyledim ve ağlayacak gibi oldum. Bence dedi Josh, herkesin iyiliği için yapman gereken teslim olmak. Umudumu tamamen kaybetmiş bir ses tonuyla, gerçekten de bana yardım edemez miydin diye sordum. Özür dilerim Kate, gerçekten de edemem. Zaten oğlumu şu anda bırakıp gidemem, hiç kimse ve hiçbir şey için. Anlıyorum, tabii. İçimden kalkıp ondan aynı şeyi istemek gelmedi. Josh'un oğlunu bırakıp başına başka dertler almasını bekleyemezdim. En yakın polise teslim ol Kate. Haydi durma lütfen. Ah Josh, olaylar neden bu hale geldi ki? Dilerim Neil iyileşir. Ben de, doktor beni çağırıyor, gitmem gerek. Kendine dikkat et Josh. Sen de diye geldi yanıt ve bir an sonra karşı taraf telefonu kapattı. 120. Kısım. Ayizeyi yerine koydum ve Josh'la ilgili içimde sakladığım bütün umutların uçup gidiverdiğini hissettim. Onda sevdiğim, beğendiğim bir sürü şey vardı ama belki de çok şey beklemiştim. İçimden bir ses Josh'u unut dedi. Bu ilişki bir yere gitmez. Tabii eğer masumiyetini kanıtlayamazsan senin de gideceğin tek bir yer var, o da hapishane. Umutsuzca elimi saçlarımda dolaştırıp ne yapacağımı düşünmeye başladım. Çok fazla seçeneğim yok. Belki de alışveriş merkezine teslimat yapan bir kamyona gizlice binerek buradan kaçabilirim. Ya da belki bir araba çalabilirim. Öyle ya da böyle yakalanmamı çabuklaştıracaktım sadece. Tam Frank'in numarasını yeniden aramak üzereyken gerçeklik duygusu üzerime bir beton duvar gibi çöktü. Yoksa Josh haklı mı? Yoksa teslim olmamın zamanı geldi mi? Ayak sesleri duydum, arkaya baktım ve en korkunç kabusumun şokuyla elim ayağım tutmaz oldu. 30 adım kadar ilerimde gözlerimin içine bakan adam katilin kendisiydi. Mürit Toys R Us mağazasına geldi ve sağ tarafa döndü. Kendini bir koridorda buldu. Kate Moran'ın bu koridora doğru koştuğunu görmüştü. Ama koridorun sonu alışveriş merkezinin çeşitli bölümlerine ayrılan yolların kesişme noktasıydı. Hassiktir! Moran'ın bu yollardan birine sapmış olması gerekiyordu. Müritin hepsine tek tek girip çıkması gerekiyordu. Cebinden FBI rozetini çıkardı, sonra da silahı. Şansı yüzüne gülüverdi. Sağ tarafa döndüğünde kadını orada gördü. Yürüyen merdivenlerin altında ankesörlü telefonda konuşuyordu. Kadın berbat bir haldeydi. Saçı başı darmadağınıktı. Gözlerinin altı morarmıştı. Bir saniye sonra kadın başını kaldırdı ve bakışları karşılaştı. Adam kadının ağzının korkuyla açıldığını görünce pis pis sırıttı. Kadının ondan böylesine korkmasından büyük bir haz duymuştu. Kadın geri geri gitti. Topukları üzerinde geriye döndü ve koridorda koşmaya başladı. Mürit de kadının peşinden koşuyordu. 121. Kısım. Koşarken geriye dönüp arkama göz attım. Beni öldürmek isteyen katilin nasıl biri olduğunu bir anda olsa görmek istiyordum. Çok emin değildim ama içgüdülerim bu katilin Gamal'ın kılık değiştirmiş hali olduğunu söylüyordu. Tabii buna benden başka inanan çıkarsa. Adam 40 adım kadar gerimdeydi ve aramızdaki mesafeyi kapatmaya çalışıyordu. Ama karşısına çıkan bebek arabalı birkaç annenin onun hızını kestiğini gördüm. Şimdi alışveriş merkezinin tam ortasındaydım. Bütün personel ve müşteriler durmuşlar, benim koşuşuma bakıyorlar ama müdahalede bulunan çıkmıyordu. Tabanları iyice yağladım ve kendimi asansörlerden birine attım. Oradan da mağazalar arasındaki geniş bir yoldan geçip en sonunda başka bir asansörle aşağıya indim. Ne cehenneme doğru gittiğimi hiç bilmiyordum. Ama katil hala peşimdeydi, ayak seslerini duyabiliyordum. Artık kafamı çevirip arkama bakmak aklıma bile gelmiyordu. Yürüyen merdivenlerden aşağıya koşarak indim ve inerken güreşçi gibi iri yarı bir özel güvenlik görevlisi yoluma çıkıverdi.
''Elini kaldırıp hey hanımefendi dur, duydun mu?'' dedi.
O bana ''Dur, kal orada, dur bakalım hanımefendi'' diye bağırırken ben de bir sağıma bir soluma bakıp adamın ne tarafından kaçacağımı kestirmeye çalıştım. Güvenlik görevlisi beni ceketimden yakaladı ama ben ani bir hareketle adamın elinden kurtuldum, koşmaya başlamıştım ki bir adamın bağırdığını duydum.
''FBI, o kadın tehlikeli bir suçlu.''
Geriye döndüm ve katilin elinde silahıyla güvenlik görevlisine kimlik gösterdiğini gördüm. Bu silah Stone'un Glock'u mu? Şimdi hem güvenlik görevlisi hem katil peşime takılmıştı. Tanrım, ne kadar da saçma bir durumdu bu. Bir alışveriş merkezinin ortasında gözü dönmüş bir katil ve bir güvenlik görevlisi tarafından sanki sabıkalı biriymişim gibi kovalandığımı aklım almıyordu bir türlü. Buradan çıkıp kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım, yoksa öleceğim. Birden iki güvenlik görevlisi daha karşıma çıktı, önümü kesti. Epey hızlı koştuğum için adamların ellerinden teğet geçerek sıyrılmayı becerdim. 10 saniye sonra alışveriş merkezinin çıkış kapısına ulaştım. Nefesim tamamen tükenmek üzereyken otomatik kapılardan hızla geçtim ve Stone'u görüp tekrar şoka uğradım. Yaşlı bir kadının kullandığı hurdası çıkmış mavi bir arabadan zorlanarak inmeye çalışıyor, bir yandan da sol eliyle kafasının arkasını tutuyordu. Durmadım ve o da fal taşı gibi açılmış gözlerle bana baktı. Birkaç saniye sonra arkamdan bağırdığını duydum, "Moran!" Tam o sırada benden 30 metre gerideydi. Park etmiş arabaların arasından zikzaklar yaparak geçiyordum, ciğerlerim yanıyor, bacaklarım ağrıyordu. Ansızın iki el ateş sesi duydum, "Pat! Pat!" Seslerin yanımdan geçtiğini işittim. Mermilerden biri ilerimdeki asfalta isabet etti. Ama ben kafamı eğerek ve zigzaklar çizerek koşmaya devam ettim. Ciğerlerimin yanmasını aldırmıyordum. Derken park yerine geldim ve hızımı yavaşlattım. Geriye dönüp baktım ve nefesimi toparlamaya çalıştım. Katil ile güvenlik görevlisinden eser yoktu ama Stone seke seke gözü dönmüş bir halde bana doğru geliyordu. 100 metre kadar koştum, sonra bana ateş ederek vurabileceği mesafenin dışına çıktığımı düşündüm. Ama tam o anda içimde bir şey koptu ve tüm irademi kaçıp kurtulma isteğimi yitirdiğimi hissettim. Niçin? Niçin yapıyorum bütün bunları kendime? Neden kendimi öldürtmeyi göze alıyorum? İşte o an kesin kararımı verdim ve Stone'a teslim olmaya karar verdim. Asfaltın üzerine yığıldım. Sanki ciğerlerimin içi suyla dolmuş gibi bedenimden oluk oluk ter boşalıyordu ve Stone'un yanıma gelip beni tutuklamasını bekliyordum. Perişan bir halde orada öyle otururken bir aracın bana doğru yaklaştığını duydum. Alışveriş merkezinin özel güvenliği olabileceği geçti aklımdan. Kafamı çevirdiğimde mavi bir Land Cruiser'ın durduğunu gördüm. "Gir içeri," dedi sürücü. Gözlerime inanamıyordum. Ağzım bir karış açık sürücü koltuğunda oturan Josh'a baktım. ''Sağır mısın sen? Buraya gelebilmek için akla karayı seçtim. Kate, gir içeri hemen. Eğer Stone biraz daha yaklaşırsa beni hemen tanır.'' Tek kelime etmeden yerden kalktım, arabaya bindim, kapıyı hızlıca çekip kapattım. Josh acı acı patinaj sesleri çıkara çıkara geri gitti. Land Cruiser'ı 180 derece döndürdü ve alışveriş merkezinden hızla uzaklaştı. 122. Kısım. 6 dakika sonra Gretchen Woods'la 2 katlı şirin bir evin önünde durduk. Josh uzaktan kontrolün düğmesine bastı, garaj kapısı açıldı ve Land Cruiser'ı içeriye sürdü. Briket duvarlardaki raflara boyalar ve aletler sıralanmıştı ve bir köşede eski bir buzdolabı çürümeye terk edilmiş duruyordu. Josh Land Cruiser'ı kız kardeşimden ödünç aldım. Çünkü benimkini tamire vermiştim. Endişeleniyor musun bilmem. Ama Stone epey uzakta olduğu için arabanın plakasını görememiştir. Peki ya sürücüyü gördüyse? Garaj kapısının otomatik olarak kapanma sesini duydum ama arabadan inmedim. O zaman onu birazdan öğreniriz ama hiç sanmıyorum. Zaten havada hiç polis helikopteri de görmedim. O yüzden sakinleş. Şimdi bana orada olan bitenleri anlatacak mısın? Gördüğüm kadarıyla Stone seni öldürmek üzereydi. Sadece Stone değil, bir anda hem duygusal hem de fiziksel olarak tükendiğimi hissettim. Uzun ve korkunç bir hikaye Josh ama bana inanacağından eminim. Çok samimi olarak söylüyorum, seni oğlunun yanından ayırmayı istemezdim. O her şeyden önce gelmeli. Ama bana yaptığın bu iyiliği asla unutamam, oğlun nasıl? Josh bitkin bir halde elini yüzüne götürdü. Seninle telefonda konuşmamız bittiğinde doktor da işini bitirmişti. Neil steroid iğnelerini yediğinde hep toparlanıyor, doktor da zaten düzeleceğini söyledi. Kız kardeşim Marcy acaba bir yardımım dokunur mu diye aradı, zaten şu anda yukarıda. Neil'in yanında ona bakıyor, arka sokakta oturuyor. Birbirinize bağlı bir ailesiniz demek. Josh sırıttı, yok her zaman öyle sayılmayız ama zorda kaldığımda en azından bana ellerini uzatırlar tabii. Peki neden fikrini değiştirip beni kurtarmaya geldin? Dost doğru önüne baktı, bu soruya ne cevap vereceğini biraz düşündü ve sonra dönüp bana baktı. Çok samimi söylüyorum. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Belki de şimdi verebilecek durumda değilim. Başımı büyük bir derde sokup mesleğimi mahvedebileceğimi gayet iyi biliyorum. Ama bir yandan da sanki her şey altüst olmadı mı diye düşünüyorum. Belki de Paris'te aramızda olanlarla ilgili bir şey bu. Benim için anlamının büyük olduğunu düşünüyorum. Sana güveniyorum ve bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Ta beni Paris'te bırakıp gittiğin andan itibaren, tamam mı? Bırakıp gitmek mi? Bunu öyle vurgulayarak söylemişti ki sanki ben Josh'u terk etmiştim ve belki de hakikaten terk etmiştim. Ama olaya bu yönden bakmak istemiyordum. Peki bırakıp gitmek yerine sadece gitmek desek olur mu? Böylece kendimi bir kaltak gibi hissetmemiş olurum. Josh gülümsedi ve Land Cruiser'dan inmeye davrandı. Paris'te yanımdan ayrıldıktan sonra diyelim o zaman. Mutlu musun şimdi? Kelepçeli ellerimi kaldırdı. Bunun haricinde. Garajda bu sorunu çözecek alet edevatım var. Sonra da içeri gireriz. Sen artık bir açıklama uydurursun eminim. 123. Kısım. 10 dakika sonra Josh kelepçelerimi demir testeresi ve kalın bir makasla keserek ellerimden çıkardı. Sonra garajdaki bir kapıyı açarak mutfaktan içeri adım attı. Josh ile Neil'ın resimleri duvarlarda asılıydı. Bir tanesi okuldaki beyzbol maçı sırasında çekilmişti, bir diğeri de Disneyland'de. Neil de babası gibi siyah saçlı kahverengi gözlüydü. Bakımlı çimenlerde gayet bakımlı bir okaliptüs gördüm. Ağacın dallarından birine salıncak kurulmuştu ve yerde sarı plastikten bir çocuk kaykayı duruyordu. Josh ceketini çıkardı, galiba Marcy hala yukarıda, gel haydi sizi tanıştırayım. Merdivenlerden yukarı çıkarak asma kattaki bir yatak odasına girdim. Neil tek kişilik bir yatakta yatıyordu ve tıpkı fotoğraflardaki gibiydi. Tabii steroidler yüzünden şimdi biraz şişmişti. 30 yaşlarında kestane rengi saçlı çekici bir kadın da oğlanın yanında yatağın üzerinde oturuyordu. Biz içeri girince o da ayağa kalktı. ''Hey Marcy, nasıl bizim delikanlı?'' dedi Josh Neil'in yatağına doğru yürürken. Yatak odasının duvarlarında futbol takımlarının posterleri asılıydı ve bir de FBI beyzbol şapkası ile Neil'in bir resmi vardı. Raflarda FBI sembollü başka hediyelik eşyalar da vardı. Mesela bir tanesi sahte bir kimlik rozetiydi ve bence Neil babasının bir FBI ajanı olmasını çok önemsiyordu. Baş köşede de çerçeve içindeki bir resimde Josh ile oğlu FBI mezuniyet gününde FBI direktörüyle birlikte poz vermişti. Neil bana tereddüt dolu bir bakış attı, sonra babasına dönüp ben iyiyim baba dedi.
Josh oğluna sarıldı ve kız kardeşi de Josh'un koluna dokunup sakin bir sesle gayet iyi dedikten sonra bana dostça gülümsedi. Doktor vücut ısısına sürekli dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Sonra tekrar arayacakmış ama endişelenecek durumu yok. Rahatlayabilirsin. Josh'un yüzünde beliriveren büyük rahatlamayı fark ettim ve beni almaya gelerek nasıl bir fedakarlıkta bulunduğunu anladım. Aklı hasta oğlunda kalmıştı demek. Teşekkürler Marcy, geldiğin için çok sağ ol. Size iş arkadaşım Kate Moore'unu tanıştırayım. Marcy elini uzattı. Josh bana senden bahsetti. Seninle tanıştığıma sevindim Marcy. Josh'un benden ne kadar bahsettiğini merak ettim. Pek iyi şeyler söylememiştir herhalde. Marcy gülümsedi. Doğrusunu söylemek gerekirse fazla bir şey anlatmadı. Sadece birlikte çalıştığınızı söyledi. Ama inan bana, Josh'tan bu kadarını bile duymak büyük bir komplimandır. En keyifli olduğu zamanlarda bile ağzından tek kelime alamazsın. Az kalsın kalkıp senin kardeşin iyi bir insan ve ben de ona çok şey borçluyum diyecektim. Ama bunun dangalakça olacağını düşündüm ve sustum. Kızlar, hemen beni çekiştirmeye başladınız dedi Josh Neil'in yanına otururken. Oğlunun saçlarını okşadı ve uzanıp yanağından öptü. Nasılmış bizim delikanlı? Ayrıla, dilini mi yuttun? Bayan Moore'una merhaba demeyecek misin? Neil yorgun gözlerle odadaki yabancıya baklama konuşmadı, sadece başını salladı. Bana Kate de dedim. Bakıyorum futbolu seviyorsun Neil. Büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Futbolcu mu yoksa FBI ajanı mı? En sevdiği konulardan laf açılınca Neil'in gözleri canlandı ve masum masum, zannederim her ikisini de olmak isterim. Hem ajan hem de Redskins oyuncusu. O zaman harika olur dedi. Peki ama neden ikisi birden? Hem kötü adamlarla dövüşebilirim hem de maç yaparım. Dönüp Josh'a baktım. Bence oğlunun önünde çok parlak bir kariyer dönemi var. Yani babasının tam tersi dedi Josh kuru bir sesle. Ajan olmak hoşuna gidiyor mu Kate diye sordu Neil ciddi ciddi. Bazen güzel yanları da var tabii. Neil'in kaşlarını çattığını gördüm. Sanki ne dediğimi anlamamış gibi bakıyordu bana. Bunun üzerine oturup açıklama yapmaya çalıştım. Aslında şunu demek istiyorum. Çoğu zaman yaptığım işi seviyorum Neil. Ama bazı günler işlerim çok zorlaşıyor. Neil kafasını sallayarak bana hak verdiğini gösterdi. Babam da zaten öyle diyor. Bazen seviyormuş o da. Öyle mi? Ama baban çok özel bir ajan değil mi? Neil ciddi bir yüz ifadesiyle kafasını evet dercesine salladı ve Josh da yüzünde yarım bir gülümsemeyle kaşlarını çatarak bana baktı. Marcy, Neil ile baba biraz yalnız kalsalar olur mu? Bu arada biz de Kate ile mutfağa iner birer kahve içeriz dedi. Kahve iyi olur, teşekkür ederim. Marcy odadan çıktı. Tam ben de Marcy'nin arkasından gelmek üzereyken Josh göz kırptı. Güven oynaması için teşekkürler, ben de birazdan aşağı geleceğim. Bu arada banyo koridorun sonunda, hani elini yüzünü yıkamak falan istersen. Üstüm başım muhtemelen darmadağınıktı. Her şey için teşekkürler Josh. Çok samimiyim. Neil hastayken beni kurtarmaya geldin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Birazdan konuşuruz. Birkaç saniye bakıştık. Tekrardan Neil'in saçlarını okşadı. Haydi git kahveni iç. 38. ayrımın sonu. Sayfa 473.